Ayrım 24.
Gemiler Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransız ve Amerikan cumhuriyetleriyle silahlarını zalimlerin iğrenç topluluğu içinde kirletmemiş birkaç başka devletin bayraklarını direklerine çektiler. Dipnot: E. Marser, Une Ambassade à Constantinople 2, sayfa 12-15. O dönemde Türkiye'de Fransız propagandası için ayrıca bakınız H. von Schibel, La Propagande Révolutionnaire An 1793-1794, sayfa 107 ve devamı. Kamu Selameti Komitesi'nin yayınlanmış kararları, Cumhuriyet'in gereksinmeleri için Türkiye'de büyük miktardaki paralardan yararlanmaya birçok yollamada bulunuyorlar. Devrimin ateşli havarisi Dekorj, devrimin mesajını doğuda yaymak için elinden ne geliyorsa yaptı. Ona bu yolda yardım edenler arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarihsel Tablosu adlı eserin yazarı olan Muratça Doson da bulunuyordu. Ermeni asıllı Muratça Doson, 1796'da İsveç Orta Elçisi olmadan önce İsveç Elçiliği'nde çevirmen olarak önemli bir kişilik sahibiydi. 1792 yılından başlayarak İstanbul'daki Fransız Jacoben çevrelerle yakın ilişkileri olduğu söyleniyordu. Baba Ali'yi Fransız Cumhuriyeti'ni tanımaya yöneltmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Prusya Elçiliği işgüderi Nobelsdorf, onun Baba Ali'yi Fransız devrimine yatkın kılmak için talimat aldığını düşünüyordu. Sonraki yıllarda Doson, Fransız elçileri Dekorj, Verninac ve Aubert Dubaye ile sıkı sıkıya işbirliği yapmışa benzer ve 1798'de Fransız işgüderi Pierre Ruffin'in Mısır seferini haklı göstermek için yaptığı umutsuz girişimindeki boşuna çabalarına katılmış da görüyoruz onu. Fransa ile aralarında savaş patladıktan sonra Baba Ali'nin İsveç hükümetinden onu uzaklaştırmayı istemiş olmasında şaşılacak bir yön pek de yoktur. Dipnot: J.W. Zinkaysen, Geschichte des Osmanischen Reiches 6, sayfa 861-867-880, 6, sayfa 70-73-755. H. von Sibel, La Propagande Révolutionnaire An 1793-1794, sayfa 111-113. A. Sorel, L'Europe et la Révolution Française 3, Paris, Plon, 1908, sayfa 435. Bununla beraber Fransa'nın İslam halklarına kendisini tanıtmak için genel olarak istikrarsız ve etkisiz bir yerel Hristiyan desteğe hiç de ihtiyacı yoktu. 18. yüzyıl boyunca Fransız diplomatik ve konsolosluk hizmetleri için çevirmen sağlama ve yetiştirme sistemi baştan aşağıya yeniden düzenlenmişti. Bu hizmetlere az çok rastlantıya bağlı kalan, mahallinde Levanten ve Doğulu Hristiyanlardan insan bulma yerine genç Fransızlar seçilir ve genç yaştan başlayarak yetiştirilir. 1721 tarihli bir emirname gereğince Katolik misyoner olarak yetiştirilmek için o tarihe değin genç Ermenilere dağıtılan 12 burs genç Fransızlara verilecektir artık. Bu gençler de Paris'te yüksek öğrenimlerini bitirdikten sonra daha ileri bir eğitim için İstanbul'da Fransız Kapusen Koleji'ne gideceklerdir. O zamanki adlarıyla bu dil gençleri kolejde alışılagelmiş klasik eğitimi görüyorlardı ve fazla olarak da Fransa'nın en iyi doğu bilimcilerinden Arapça, Farsça ve Türkçe öğreniyorlardı. Dipnot: H. Döheren, La Vie de Pierre Ruffin, Orientalist et Diplomat, 1742-1824, 1, Paris, Felix Alkan, 1919, sayfa 4-5 ve Les Jeunes de Langue à Constantinople sous le Premier Empire, Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 16, 1928, sayfa 385 ve devamı. Bir yüzyılı aşkın bir süre Fransa'nın Orta Doğu'daki çevirmenleri böyle derlendi. Ve devrim hükümetiyle Napolyon'un hükümetleri işte böylesi görevlilere dayandılar. Bunlar bir yandan Fransa'nın kuralları ve anlayışına göre yetişip olgunlaşmış kişilerden oluşuyordu. Öte yandan da Müslüman dünya hakkında pratik ve yüksek düzeyde bir bilgiye sahip insanlardan. Devrim dönemiyle Napolyon döneminin büyük bir bölümünde İstanbul'da görev yapmış olan Pierre Ruffin, 1742-1824, dipnot, Asım onun hakkında pür mekrufen, yani hile ve hünerle dolu diyor. Asım Tarihi 1, İstanbul Tarihsiz, sayfa 380. İdrisi'nin coğrafyasını Fransızca'ya çeviren ve Napolyon'un Baba Ali'ye görevli olarak gönderdiği Amédée Joubert, 1779-1847, İstanbul'da çevirmen olup daha sonra Mısır seferinde baş çevirmenlik yapan Venture de Paradis, 1742-1799, ünlü Fransızca-Türkçe sözlüğün yazarları Daniel Kayfer, 1767-1833 ile Xavier Bianchi, 1783-1864 ve daha başkaları böyle yetişip görev yaptılar. Bunların içinde Antoine Fonton gibi kimisi devrimi reddedip bağlaşıkların safına geçmiş de olsa çoğu Fransa'nın yeni sahiplerine hizmet etmeyi sürdürdüler. 1795'te Raymond Verninac Fransa'nın İstanbul elçisi olarak atandığında yanındaki görevli 5 Fransızdan en az 4'ü eski dil gençlerindendi. Dipnot H. Deheren, Pierre Ruffin 1, sayfa 103. İstanbul'daki Fransız kolonisinin bir toplantısında 14 Temmuz 1795 günü mühürdar Charles Adanson bir söylevde bulundu. O söylevde 14 Temmuz dönemine götüren başlıca olayların canlı ve sadık bir tablosunu çizdi. Metinde Fransızca. Doğu dillerinde yetişmeye Cumhuriyet'in verdiği önem 1795'te Paris'te yaşayan Doğu Dilleri Ulusal Okulu'nun kurulmasıyla gün ışığına çıktı. Fransız Cumhuriyeti yararına bir propaganda eylemine girişilmesi. Kendilerine verilen talimat gereğince olsun, mesleki açıdan olsun, Türkiye'deki ilk 3 cumhuriyetçi elçinin gözler önüne koydukları bu. Her üçü de birer ateşli devrimciydiler. 7 Haziran 1793'te gelen Dekorj, Baba Ali'yi etkilemeye kalkmakla yetinmedi yalnız, toplantılar düzenledi ve devrimin düşünceleri doğrultusunda belgeler dağıttı. Dipnot, 1795 Temmuz'unda Dekorj, Cumhuriyet ordularının zaferleri hakkında Türkçe bir bülten dağıttığını söylüyor raporunda. 14 Nisan 1795'ten başlayarak onun yerine gelen Verninac ve 2 Ekim 1796'dan 17 Aralık 1797'de ölümüne değin İstanbul'da hizmet gören Aubert du Baye bu eseri sürdürdüler. Her üçü de meslekleri devrimle başlamış kişilerdi. Belirtmek ilginç olacak. Aubert du Baye, Nouvelle Orléans'da doğmuştu ve Amerika'da Lafayette'in komutasında savaşmıştı. Daha ilk günden devrime katılmış ve yasama meclisinde Grenoble milletvekili olarak bulunmuştu. 4 Nisan 1795'te Paris'te Dışişleri Bakanlığı Dekorj'a Kamu Selameti Komitesi'nin İstanbul'da bir Fransız basım evinin yeniden kurulmasına karar verdiğini ve bunun yönetiminde bulunmak üzere de Ulusal Basım Evi'nin müdürü Louis Allier'in gönderildiğini haber verdi. 3 yardımcıyla beraber 2 baskı makinesi ve bir miktar Fransız harfleri de yollandı. Bunların Cumhuriyet'in çıkarları uğrunda en iyi biçimde kullanılması için elçiye talimat verildi. İstanbul'da Fransız basım evi daha önce Batos adlı bir Ermeni çevirmenin yönetiminde çalışıyordu. Orada kimi yergi yazıları, haber bültenleri ve başka metinler basılıp yayımlanmıştı. 27 Temmuz 1795'te arada elçi olarak göreve başlayan Verninac, bütün basım evini ve orada çalışanları tuttu Charles Vuel'in yönetimine verdi. Vuel de Allier'in ve meslektaşlarının yardımıyla yeni bir program yaptı. Verninac'a göre basım evi birbirine eşit şu iki amaca hizmet etmeliydi. Orta Doğu'da yerleşmiş yurttaşlara Cumhuriyet'in işleri hakkında bilgi vermek ve Türklere Avrupa'yı ilgilendiren çıkarlarla ilgili bilgi vermenin yanı sıra birkaç temel bilgi kitabı yayımlayarak onlara en çok öğrenmeleri gereken bilimlerin zevkini tattırmak. Türk harflerini sağlamak ve Türkçe basmak konusundaki bir girişim sonuç vermedi. Ancak ayda iki kez çıkan in 8 derece boyunda 6 ila 8 sayfalık bir Fransız haberleri bülteni Fransızca basıldı ve bütün Orta Doğu'da dağıtıldı. 1796'da bir başka yayına başlandı. İn 8 derece boyutlarında 4 ila 6 sayfalık Gazette Française de Constantinople. Bu gazete aşağı yukarı bir aylık aralıkla 1798 Eylül'üne değin 2 yıl kadar düzenli olarak yayımlanmış görünüyor. Bu tarihe değin çünkü Fransa ile savaş başlayınca Fransız elçiliğinde bulunanlar gözaltına alındı ve baskı makinelerine Türk makamları el koydu. 1802'de barış olunca propaganda metinleri ve çeşitli bültenler basmak amacıyla her şey yeniden yerli yerine konup işler hale getirildi. Bu dönem boyunca basım evinin yayınlarından birkaçı iki dilden yapılmış görünüyor. Dipnot, L. Lagarde, Notes sur les journaux français de Constantinople à l'époque révolutionnaire, Journal Asiatique, Cilt 236, 1948, 271 ve devamı. Selim Nüset, Türk Gazeteciliği 1831-1931, İstanbul Matbuat Cemiyeti 1931, sayfa 10 ve devamı. Bu son eserde Gazette Française de Constantinople'un 5. yılının bir Floreal, 20 Nisan 1797 günlü bir sayısının bütününün özdeş baskısı bulunuyor. Bu etkinliklere karşı Türklerin gösterdikleri birkaç tepkiyi de biliyoruz. 1802'den 1806'ya değin Paris'te elçi olan Halet Efendi şöyle yazıyor raporunda. Cumhuriyet'in ilk günlerinde Fransızlar saf kişileri kandırmak ve başkaldırıyı körüklemek amacıyla kendilerini Müslüman olarak göstermeye kalktılar ve kiliseleri bu nedenle yakıp yıktıklarını ilan ettiler. Sonuç alamayınca da Voltaire'in kimi eserlerini yayınladılar. Kimi raporlara göre Osmanlı İmparatorluğu'nun halkı Fransızcayı bilmediği için bütün bu çabaların boşuna olduğunu anlayan Fransızlar, o zaman da cumhuriyetçiliğin ve özgürlüğün yararlarını savunan kimi kitapları Yunanca'ya, Ermenice ve Türkçe'ye çevirttiler ve onları Osmanlı topraklarında yaymaya gayret ettiler. Dahası Akdeniz'deki adaların çoğuna karışıklık çıkartmak için her birine bir ya da iki özel ajan yolladılar. Halet Efendi, Hristiyan uyrukların eğer ortaya çıkmışlarsa böylesi kitapları okumalarını önlemek için adalarda araştırmalar yapılmasını ve kilise hiyerarşisi kanalıyla emirler gönderilmesinde salık veriyor. Halet Efendi'nin yazısına İstanbul'da eklenmiş bir not, ayaklandırıcı gösterilerin Rumlar arasında daha önceden görüldüğünü ve bunlara son vermek üzere Rum patriğine emirler verildiğini söyleyip olaya tanıklık ediyor. Halet Efendi'nin mektubu alındığında, bu tür yazıları yasaklayan benzer bir emir Mora'ya, Girit'e ve öteki Yunan adalarına gönderildi. Dipnot E.Z. Karal, Halet, sayfa 56-57. Yunanlılara böylesi bir propagandanın yapıldığı pek iyi bilinir. Propaganda metinlerine Türklerin yaptıkları yollamalar Osmanlı İmparatorluğu'nda 1791-1808 yıllarının vakanüvisliğini yapan Asım'ın belirttiği bir olayda saptanmış bulunuyor. Onun dediğine göre 1807'de baştan başa garip ve olağanüstü bir broşür Fransa'dan yola çıkıp yayılmaya başladı. Fransızca yazılan bu broşür hem Türkçe hem Arapçaya çevrilip Osmanlı İmparatorluğu'nda dağıtılmak üzere Paris'te bu dillerde basıldı. Şu adı taşıyordu broşür: Müezzin Osman'ın dindaşlarına hitabı ve bir Müslümanca yazıldığı belirtiliyordu. Bununla beraber Asım aldanmış değildi ve etkisiz olduğu kadar kaba da olan bu propaganda sayfalarına karşı acı şeyler söyledi. Bütün olarak zikredilen broşürün metni, İslam'ın ve Türklerin ebedi düşmanı olarak gösterilen Rusya'ya karşı saldırılardan oluşuyor. Oysa Fransızlar, özellikle de Bonaparte, İslam'ın bağlaşığı ve dostları olarak övgülere boğuluyor. Açıktır ki broşürün amacı bir olasılıkla Tilsit görüşmesinden önce Türkleri Ruslara karşı savaşmaya isteklendirip özendirmekti. Asım'a göre bununla İslam dünyasını karıştırıp şaşırtmaya kalkılmış oluyordu. Ve öyle olduğu için de bu yazıyı Fransız seferi döneminde Mısır Bedevi ve köylü budalalarını aldatıp bozmaya yönelmiş yayınlara benzetiyor. Dipnot: Asım Tarihi 1, sayfa 312 ve devamı. Cevdet Paşa, 8. cilt, 1. basım, İstanbul 1288-1871, sayfa 184-186. Ayrıca bakınız, E. Drialu, La Politique Orientale de Napoléon, Sebastiani Egardan, Paris, Alkan, 1904, sayfa 76, not 1. Asım'a göre bu yergiyi Kiefer yazdı ve Mısır olayından sonra Fransa'ya kaçan bir melun Kıptice çevrildi. Broşürlerden, bültenlerden ya da gazetelerden çok daha önemli olarak İstanbul'daki ve başka yerlerdeki Fransızlardan gelen, haklarında hiçbir bilgimiz olmayan bireysel çabalar oldu. Franklerle Müslümanları resmi olanların dışında bütün öteki ilişkilerden karşılıklı olarak soyutlayan bu sınırlılığı terk ederek ilk kez Müslüman Türklerin yakınlığını elde etmeye başlayıp dostluklarının aranışı içine girdiler. Dipnot: Her iki tarafında ruh halini göstermek üzere iki alıntı yetebilir. Bu ülkede Türklerle içli dışlı bir dostluk kurmaya kendini fazla vermemek, bir elçi için gereken iyi bir davranış kuralıdır ve ölçülü hareket edip onlar karşısında namusluca davranmak kolaydır ve sorun çıkarmaz. Çünkü bir Türk bir Hristiyanla gerçek bir dostluk kuramaz. Paul Rico, The History of Present State of the Ottoman Empire, Londra, 4. basım, 1675, sayfa 164. Paganların ve kafirlerin İslam halkına sürekli ziyareti yasaktır ve birbiri karşısında biri karanlık, biri aydınlık olan iki kişinin dost ve içten ilişkiler kurmaları arzu edilir bir şey de değildir. Asım Tarihi, 1. cilt, sayfa 276. Türkçe konuşan Fransızlarla Fransızca konuşan Türkler, İstanbul'da içinde devrin düşüncelerinin serbestçe tartışıldığı yeni bir topluluk oluşturdular ve devrimci Fransa'nın coşku verici iyimserliği, öğüt ve esin aramak için batıya gözlerini çevirmiş Türklerin genç kuşağında doğrudan bir tepkiye yol açtı. 2. Türk Tepkisi. Osmanlı arşivlerindeki belgeleri inceleyip yayımlayan Türk tarihçilerinin değerli çalışmaları sayesinde çağdaş belgelerin ortaya koydukları gibi Osmanlı Türklerinin Fransız devrimine karşı gösterdikleri tepkiyi incelemek mümkün bugün. Dipnot: Çağdaş Türk tarihçileri şu eserlerde incelenmiştir. Babinger, Geschichtsschreiber ve O.M. von Schlechta Zert, Die Osmanischen Geschichtsschreiber der Neuren Zeit, Denkschriften der Phil, Hist, Klass der Akademie der Wissenschaften, Wien, 8, sayfa 1 ve devamı. En önemli tarih 1791-1808 yılları için imparatorluğun resmi yıllığını yazmış olan Ahmet Asım Efendi, 1755-1819. Asım Tarihi, 2 cilt, İstanbul Tarihsiz. Asım hakkında bakınız, F. Babinger, sayfa 339-340. Schlechtav Sert, sayfa 10-11 ve M. Fuat Köprülü'nün Türk İslam Ansiklopedisi'nde Asım hakkında yazdığı makale. Daha ileri olanı Ahmet Cevdet Paşa'nın 1822-1895 çalışmasıdır. Onun Osmanlı İmparatorluğu'nun 1774'ten 1826'ya kadar olan dönemini içine alan 12 ciltlik tarihi, Osmanlı tarih yazıcılığının en büyük başarılarından biri olarak sayılmalıdır. Cevdet Paşa'nın tarihi pek büyük bölümü, çoğu kez tümüyle aldığı arşiv belgelere dayanır. Osmanlı, daha sonra Türk Tarih Cemiyeti'nin 1910'daki kuruluşundan bu yana Türk tarihçileri pek çok sayıda inceleme ve arada yeniden derlenip yerleştirilen devlet arşivlerinden belgeler yayımladılar. Kısa bir inceleme için benim makaleme bakınız. The Ottoman Archives as a Source for the History of the Arab Lands, Journal of the Royal Asiatic Society,